Merhaba, ben Yusuf. Nine Nar Tre Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Per Bakın How Nature Works kitabı. Karmaşık görünen doğa olaylarının nasıl ortaya çıktığını açıklamak için öz örgütlenmiş, kritiklik kuramını geniş okura tanıtan bir popüler bilim çalışmasıdır. İlk kez Innon Deutschmönchische yılında yayımlanan kitap, fizik yasalarının çoğu zaman basit olmasına rağmen, depremlerden biyolojik evrime kadar neden düzensiz? Ani ve çok ölçekli örüntüler gördüğümüz sorusuna odaklanır. Bakın temel önerisi şudur, birçok açık sistem dışarıdan sürekli küçük etkiler alırken kendiliğinden kritik bir eşiğe yerleşir. Bu eşikte küçük bir değişim önemsiz kalabilir ya da büyük bir zincirleme olayı başlatabilir. Kitabın merkezindeki kum yığını modeli bu düşünceyi anlaşılır kılar. Bak, bu modeli yalnızca bir benzetme olarak bırakmaz, jeofizik, astrofizik, yaşam, beyin, ekonomi ve trafik gibi alanlara taşır. Amaç, tek tek felaketleri kesin biçimde tahmin etmek değil, bu olayların ortak istatistiksel düzenini ve karmaşıklığın altında yatan mekanizmaları anlamaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kritik durum, düzen ile düzensizlik arasındaki kendiliğinden denge. Kitabın ana kavramı olan öz örgütlenmiş kritiklik, bir sistemin dışarıdan hassas biçimde ayarlanmasına gerek kalmadan kritik bir duruma ulaşabileceğini savunur. Kritik durum tam anlamıyla dengeli ve hareketsiz bir yapı değildir. Sistem sürekli enerji, madde ya da etki alır, aldığı şeyi de çeşitli kayıplar ve yeniden düzenlenmeler yoluyla dağıtır. Bu nedenle sürekli hareket halindedir. Fakat ne tamamen düzenli ne de bütünüyle rastgeledir. Bakın yaklaşımında doğa çoğu kez dengeden uzakta yaşar. Buna rağmen olayların boyutları ve sıklıkları rastgele bir yığılma değil, belirli istatistiksel yasalar sergiler. Bu bakış, büyük olayların her zaman büyük dış nedenlere ihtiyaç duyduğu varsayımını sorgular. Bir deprem, çığ ya da sistem çapında başka bir kopuş, uzun süredir biriken yerel etkileşimlerin sonucu olabilir. Küçük bir son etki, yalnızca süreci görünür hale getirir. Kritik sistemlerde önemli olan tek bir tetikleyicinin büyüklüğünden çok sistemin genel olarak ne kadar hassas ve bağlı olduğudur. Bak, karmaşıklığı ayrı ayrı parçaların karmaşık kurallarından ziyade çok sayıda basit parçanın etkileşiminden doğan ortak davranış olarak ele alır. Bu ayrım, kitabın sonraki tüm uygulamalarını bir arada tutan temel düşüncedir. İkinci olarak kum yığını modeli, küçük kurallardan büyük çığlara geçiş, Bakhtang-Wiesenfeld kum yığını modeli, kitabın en tanınan açıklama aracıdır. Modele göre bir yüzeye tek tek kum taneleri eklenir. Yamaçların eğimi belirli bir sınırı aşınca, bulunduğu yerde fazla kum tutamayan bir hücre komşularına kum aktarır. Bu aktarım yeni eşikleri aşabilir ve sonuçta küçük ya da çok büyük bir çığ oluşabilir. Kurallar yereldir ve son derece basittir. Her nokta yalnızca kendi eşiğine ve yakın çevresine tepki verir. Buna karşın bütün yığın, tüm ölçeklerde çığ üreten kritik bir yapı haline gelir. Modelin asıl önemi, büyük sonuçların merkezden yönetilen karmaşık bir plana ihtiyaç duymadığını göstermesidir. Ayrıca küçük bir çığın hemen öncesindeki, genel yapı ile büyük bir çığın hemen öncesindeki, genel yapı çoğu durumda ayırt edilemez. Dolayısıyla sistemin bir sonraki olayının boyutunu yalnızca başlangıç görünümünden güvenilir biçimde çıkarmak zordur. Bak, bu örnekle tahmin sorununa da sınır çizer. Tekil olayların ne zaman ve ne kadar büyük olacağını bilmek başka, olayların büyüklük dağılımını istatistiksel olarak anlamak başkadır. Kum yığını, gerçek bir dağın veya fay hattının birebir kopyası değildir. Ancak eşikler, yerel aktarım, geri besleme ve zincirleme yayılma gibi mekanizmaları yalın biçimde görünür kılan bir paradigmadır. Üçüncü olarak güç yasaları. Ölçekten bağımsızlık ve felaketlerin istatistiği, kitapta kritikliğin ayırt edici sonuçlarından biri güç yasası denen dağılımlardır. Bu tür dağılımlarda küçük olaylar, büyük olaylardan çok daha sık görülür, ancak olay boyutları arasında tek bir doğal ölçek yoktur. Başka bir deyişle, yalnızca tipik küçük bir çığ ve ondan tamamen ayrı tipik büyük bir çığ sınıfı bulunmaz. Aynı genel istatistiksel ilişki, farklı büyüklüklerdeki olayları birbirine bağlar. Bak, deprem büyüklükleriyle ilişkilendirilen Gutenberg-Richter yasasını bu bağlamda ele alır. Amaç, her depremi kum yığınına indirgemek değildir. Amaç, çok farklı fiziksel ayrıntılara sahip sistemlerde, benzer ölçekten bağımsız örüntülerin neden ortaya çıkabildiğini tartışmaktır. Bu yaklaşım fraktal yapılarla ve aralıklı patlamalı değişimlerle de ilişkilidir. Sistem uzun süre küçük düzenlemeler yaşar, ardından kısa sürede geniş çaplı bir yeniden yapılanma görülebilir. Böyle bir dünyada ortalamalara dayanmak yanıltıcı olabilir, çünkü seyrek görünen büyük olaylar toplam etki açısından belirleyici hale gelebilir. Bununla birlikte bakın çerçevesi, güç yasası görülen her olgunun kesin olarak öz örgütlenmiş, kritik olduğu sonucunu vermez. Gerçek verilerde ölçüm sınırları, dış etkiler ve farklı mekanizmalar bulunur. Kitabın kalıcı değeri, bu ihtiyatı koruyarak olayların tek tek nedenlerinden çok dağılımlarını ve sistem düzeyindeki bağlarını düşünmeye zorlamasıdır. Dördüncü olarak, depremlerden evrime, ortak mekanizma arayışının kapsamı ve sınırı, bak kuramını yalnızca fiziksel çığlara uygulamakla kalmaz. Depremler. Yıldız depremleri, güneş parlamaları, peyzaj oluşumu, hücresel otomatlar. Yaşamın örgütlenmesi ve evrimdeki kesintili değişim gibi konuları aynı kavramsal mercekten inceler, özellikle kitaptaki evrim tartışması. Uzun süreli göreli durağanlıkların ani değişim dönemleriyle kesilmesini açıklamaya çalışan kesintili denge fikriyle ilişkilidir. Bakın modelleri, büyük biyolojik değişimlerin mutlaka tek bir dış felaketle açıklanması gerekmediği olasılığını gündeme getirir. İç etkileşimler de sistemi geniş çaplı yeniden düzenlenmeye açık hale getirebilir. Bu, göktaşı çarpması veya volkanizma gibi dış etkenlerin önemini reddetmek değildir. Daha çok, iç dinamiklerin de bağımsız bir açıklama gücü taşıyabileceğini belirtmektir. Kitabın disiplinler arası iddiası burada hem güçlü hem de dikkat gerektiren yönünü gösterir. Güçlüdür, çünkü farklı alanlarda eşik davranışı ve zincirleme etkiler için ortak bir dil sunar. Dikkat gerektirir, çünkü bir fizik modelinin biyolojik ya da jeolojik süreçlerin tüm ayrıntılarını kapsadığı varsayılamaz. Bak, basit modellerin karmaşık olgular hakkında düşünmeyi değiştirebileceğini savunur. Okur açısından verimli yaklaşım, modelleri doğanın eksiksiz kopyaları değil, hangi mekanizmaların önemli olabileceğini sınayan araçlar olarak görmektir. Son olarak, beyin, ekonomi ve trafikte zincirleme etki fikri, kitabın son bölümleri. Öz örgütlenmiş kritiklik fikrini insan faaliyetlerinin bulunduğu alanlara taşır. Beyin, ekonomi ve trafik, çok sayıda unsurun karşılıklı etkileşim içinde olduğu, geri beslemelerin güçlü olduğu sistemlerdir. Trafik akışında araç sayısı ve sürücü davranışları belirli yoğunluklarda küçük bir fren hareketinin geriye doğru yayılan bir sıkışıklık dalgasına dönüşmesine yol açabilir. Ekonomide ise fiyatlar, üretim, beklentiler ve kararlar birbirini etkiler. Bakın sorusu, bu tür ağlarında zaman kritik hassasiyete benzer durumlara ulaşıp ulaşamayacağıdır. Bu perspektif, ekonomik krizleri ya da trafik sıkışıklığını tek bir aktörün hatasına bağlamak yerine, bağlantıların ve birikmiş kırılganlığın rolünü incelemeyi önerir. Yine de kitap, bu alanlarda hazır tahmin araçları ya da kesin politik reçeteler sunmaz. Özellikle ekonomi gibi insan davranışının kurumlar, kurallar ve tarihsel koşullarla şekillendiği alanlarda fiziksel benzetmeler sınırlı kullanılmalıdır. Buna rağmen yaklaşım pratik bir ders taşır. Karmaşık ağlarda küçük müdahalelerin büyük sonuçları olabilir. Fakat büyük sonuçların hangi küçük olaydan doğacağını önceden bilmek zor olabilir. Bu nedenle dayanıklılık düşüncesi, yalnızca tekil şokları izlemekten çok, sistemdeki yoğun bağlantıları, gecikmeleri, eşik noktalarını ve yayılma kanallarını değerlendirmeyi gerektirir. Kitap, sosyal sistemleri fizik yasalarına indirgemez, ancak onların kolektif davranışını incelemek için güçlü bir soru çerçevesi sağlar. Sonuç olarak, How Nature Works, karmaşıklık bilimine giriş yapmak isteyen okurlar, fizik ve matematik öğrencileri, jeoloji veya biyoloji ile ilgilenenler. Ayrıca ağlar ve sistemik risk üzerine düşünen ekonomi, yönetim ve şehircilik okurları için uygundur. İleri düzey matematik eğitimi şart değildir. Çünkü bak temel fikri somut modeller ve geniş örnek alanları üzerinden anlatır. Bununla birlikte kitap, popüler, bilim rahatlığında kesin cevaplar bekleyenler için değil. Modellerin neyi açıkladığını ve nerede yetersiz kaldığını tartışmaya istekli okurlar için daha verimlidir. En büyük zihinsel kazancı, olaylara yalnızca yakın nedenleriyle bakmama alışkanlığıdır. Bir trafik sıkışıklığı, piyasa dalgalanması veya doğal afet değerlendirilirken, sistemin birikmiş gerilimi, bağlantı yapısı ve eşik davranışı da hesaba katılmalıdır. Pratik düzeyde bu, tekil tahmin iddialarına daha temkinli yaklaşmayı ve dayanıklılık arayışına önem vermeyi destekler. Kitabı benzer karmaşıklık kitaplarından ayıran yön, öz örgütlenmiş kritiklik fikrini tek bir teknik konu olarak bırakmamasıdır. Kum yığını modelinden başlayıp deprem, evrim, beyin ve toplumsal sistemlere uzanan tutarlı bir kavramsal yol kurar. Bazı geniş uygulamaları bugün de tartışmalıdır ve tüm karmaşık olguların tek bir kuramla açıklanamayacağı açıktır. Ancak bakın eseri. Basit yerel etkileşimlerin nasıl ölçekten bağımsız ve beklenmedik kolektif sonuçlar üretebildiğini güçlü, açık ve tarihsel açıdan etkili biçimde anlatmasıyla öne çıkar. Destek olmak isterseniz Perbak kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.